Ayrım 10.
Halinizden belli. Zentoviç'in alnı kızardı, sert ve ters ters ne demek istiyorsunuz diye sordu. Doktor Bey anlamlı ve kısa bir kahkaha attı yine. Pek sinirli olduğunuzu belli ettiniz de. Zentoviç sustu, başını yere eğdi. Ancak geri dakika sonra yeni bir hamle yaptı ve oyun bu korkunç derecede ağır tempoyla sürdü. Zentoviç gittikçe daha fazla taşlaşıyor ve yeni bir oynayışa karar vermeden önce kararlaştırılmış düşünme süresinin sınırına yaklaşıyordu gittikçe. Dostumuzun hali ve tavrı bir aradan ötekine büsbütün tuhaflaşıyordu. Oynanan oyunla artık hiçbir ilgisi yokmuş da başka bir şeyle uğraşıyormuş gibiydi. O kızgın kızgın oturup kalkmalarından vazgeçmiş ve yerinden kımıldamaz olmuştu. Donuk ve hemen hemen çılgın bakışlarını önündeki boşluktan ayırmadan anlaşılmaz sözler mırıldanıyordu hep. Ya bir türlü sonu gelmeyen kombinezonlarda kendinden geçiyor ya da ki ben bunu sanmıyordum büsbütün başka partiler düşünüyordu. Çünkü Zentoviç'in her oynayışından sonra Doktor Bey'i kendini bıraktığı dalgınlıktan uyandırmak gerekiyordu. O zaman durumu kavraması için bir dakika yetiyordu. Doktor Bey'in birdenbire ya da herhangi bir biçimde boşanan cinnet haliyle Zentoviç'i de bizim hepimizde çoktan unuttuğu yollu kuşkum gittikçe artıyordu. Gerçekten de 19. hamlede buhran patlak verdi. Zentoviç taşını yeni kımıldatmıştı. Doktor Bey satranç tahtasına dikkatli dikkatli bakmayı gerekli görmeden filini birden 3 alan ileri sürdü ve hepimizin ödünü patlatacak kadar yüksek bir sesle ''Kiş, şaha kiş!'' diye haykırdı. Beklenmedik bir oynayış umduğumuz için hemen satranç tahtasına baktık. Ama hiçbirimizin ummadığı şey bir dakika sonra oldu. Zentoviç başını ağır ağır kaldırdı ve bu o ana kadar hiç yapmadığı bir şeydi, bakışlarını üzerimize dolaştırdı. Bir şeylerden aşırı keyiflenmiş gibiydi. Çünkü dudaklarında sevinçli, pek göze çarpar ve alaylı bir gülümseme yavaş yavaş belirmeye başlamıştı. Anlamı henüz bilinmeyen bu başarısının keyfine iyice vardıktan sonra yapma bir kibarlıkla bizlere döndü. Çok üzgünüm ama ben kişlenecek bir şey görmüyorum. Aranızdaki baylardan biri benim şahıma karşı yapılmış bir kiş görüyor mu acaba? Satranç tahtasına sonra da sinirli sinirli Doktor Bey'den yana baktık. Zentoviç'in şahının bulunduğu alan, bunun böyle olduğunu bir çocuk bile anlayabilirdi, bir piyade tarafından file karşı iyice korunmuştu. Demek şaha karşı bir kiş yapmak olanağı yoktu. Gittikçe daha çok tedirginleşmekteydik. Yoksa dostumuz o öfke anında bir taşı itmiş de bir alan ileri ya da geri mi gitmişti? Sessizliğimizi fark etmiş olan Doktor Bey gözlerini satranç tahtasına dikti ve ağzından şu sözler döküldü. İyi ama şahın F7'de bulunması gerekirdi. Yanlış, büsbütün yanlış yerde. Yanlış hareket ettirdiniz bu tahtanın üstündeki her şey yanlış. Piyadelerin yeri de G4 değil. Bu da büsbütün başka, bambaşka bir parti. Bu, birdenbire sustu. Kolunu şiddetle tuttum, daha doğrusu koluna öylesine yapıştım ki şaşkınlığında bile bunu hissetti. Döndü ve uykuda gezer biri gibi gözlerini bana dikti. Ne istiyorsunuz? Hatırla dedim yalnızca. Bir yandan da parmağımı dokundurdum elindeki yaraya. Doktor Bey'in bakışları bu hareketimi elinde olmadan izledi ve cam gibi gözleri o kan kırmızısı çizgiye dikildi. Sonra birden titremeye başladı. Bütün bedeni ürpertiler içinde kaldı. Dudakları sarardı fısıldar gibi bir sesle. Aman Tanrım, yoksa saçma bir şey mi söyledim dedi. Yine mi kendimi kaybettim? Alçak sesle hayır dedim. Ama oyunu hemen yarıda bırakmalısınız. Doktorun size dediğini hatırlayın. Bir silkinişte ayağa kalktı. O her zamanki nazik sesiyle bu aptalca yanılmamdan dolayı bağışlamanızı dilerim dedi Zentoviç'in önünde eğilerek. Söylemiş olduğum elbette saçma diye ekledi. Partiyi kazandığınıza kuşku yok. Sonra bizlere döndü. Bayların da bağışlamasını dilerim. Ama benden fazla bir şeyi beklememenizi önceden söylemiştim. Bu hareketimi bağışlayın. Satranç oynamaya kalkışmam son bir defalıktı. Doktor Bey eğildi. İlk gördüğümüzdeki kadar alçak gönüllü ve gizemli tavrıyla gitti. Bu adamın ömrü oldukça niçin bir daha hiçbir satranç tahtasına dokunmayacağını, ötekilerin sıkıntı veren tehlikeli bir şeyden kurtulmuş olunduğuna dair belirsiz bir duyguyla şaşkın kala kalmalarına karşı ben biliyordum. Yalnızca ben. Düş kırıklığına uğramış McConner, "Hay aksi şeytan!" diye homurdandı. Sandalyesinden en son kalkan Zentovich oldu. Yarı yarıya bitirilmiş partiye bir daha baktıktan sonra acınır gibi "Yazık!" dedi. Saldırıyı kötü hesaplamıştı. Bir amatör olarak bu bayın olağanüstü yeteneği var. Bir kadının hayatında 24 saat. Savaştan 10 yıl önce Riviera kıyılarında bir pansiyonda kalıyordum. O sıralarda bir gün masamızda şiddetli bir tartışma patlak vermişti. Hiç umulmadık, öfkeli, hatta küfürlü, hakaretli bir durum almak üzereydi. İnsanların çoğunun hayalden nasibi yoktur. Kendilerini doğrudan doğruya ilgilendirmeyen, beyinlerini sivri bir kama gibi saplanmayan şeyler böylelerini pek heyecanlandırmaz ama günün birinde gözlerinin önünde ve dokunsalar duygulanacak kadar yakınlarında çok önemsiz bir olay bile geçse aşırı bir tutkuya kapılıverirler. Bu durumlarda olaylarla pek az ilgilenmelerini aşırı ve yersiz bir şiddetle gidermek isterler. Ortalama kişilerden oluşan bizim masa çevresi, başka zamanlar küçük şakalar yapıp birbirleriyle havadan sudan konuşur ve yemekten sonra dağılıverirdi. Alman karı koca gezintiye çıkıp fotoğraf çekme merakını giderir, rahatına düşkün Danimarkalı o can sıkıcı balık avına gider, soylu İngiliz bayan kitaplarına kapanır, İtalyan çift Monte Carlo'ya savuşur, ben de bahçe sandalyesinde tembellik eder ya da çalışırdım. Ama o gün sert bir tartışma yüzünden hiçbirimiz yerinden kımıldayamadı. İçimizden biri ayağa fırladığında ayrılma izni istemek için değil, başka zamanlar böyleydi, az önce söylediğim gibi aşırı şiddetlenen tartışmanın etkisiyle böyle yapıyordu. Şu var ki küçük masanın çevresinde toplanan bizleri her zamankine böylesine aykırı bir davranışa iten olay epeyce tuhaftı. Biz 7 kişinin kaldığı bu pansiyon dışarıdan gerçi ayrı bir köşke benzerdi ama pencerelerinden bakılınca kumsal, kumsalı yer yer kesen kayalıkların görünüşü çok hoştu. Aslında Grand Palace Oteli'nin biraz çeki düzen verilmiş bir bölümünden başka bir şey değildi ve onun bahçesindeydi. Bizler otelin müşterileriyle bundan ötürü her zaman birlikte olurduk. Otelde bir gün önce sözcüğün tam anlamıyla bir rezalet olmuştu. O gün öğle treniyle yani saat 12:20 geçe otele inen genç bir Fransız deniz gören odalardan birini tutmuştu. Gerek olay gerek sert tartışmalarımız bakımından önemli olduğu için saati tamı tamına söylemezlik edemem. Genç Fransızın bu hareketi rahatına düşkün bir kişi olduğunu gösterirdi. Ama onun göze çarpıp hoşa gitmesi ölçülü iyi giyiminden değildi yalnız. Daha çok o cana yakın güzelliğiyle ilgi çekiyordu. Bir genç kızı andıran ince uzun yüzünün ortasında kumral bir bıyık, sıcak ve şehvetli dudakları okşuyordu. Beyaz alnının üzerinde kıvırcık ve kestane rengi yumuşacık saçlar dalga dalgaydı. Gözlerindeki yumuşaklık bütün bakışları okşuyordu. Hiç de yapmacıklı ve gösterişli olmayan bir yumuşaklık, sokulganlık, cana yakınlık vardı benliğinde. Uzaktan bakılınca büyük moda evlerinin vitrininde ellerinde şık bir baston yapmacıklı bir tavırla erkek güzelliğini simgeleştiren pembe renkli bal mumu mankenleri de andırıyordu. Ama yakından bakınca kendini beğenmişliği falan olmadığı anlaşılıyordu. Çünkü pek az rastlanan bir durum da olsa kibarlık onda çok olağandı, benliğinde yer etmişti. Önünden geçtiği herkesi alçak gönüllü olduğu kadar da içtenlikle bir bir selamlıyordu. Kendini belli etmeye her zaman hazır sevimliliğini, her fırsatta serbestçe açığa vuruşunu görmek çok hoştu gerçekten. Bir bayanın vestiyere gittiğini görünce mantosunu almak için hemen hemen koşuyordu. Her çocuğa gülümsüyor ya da şakalaşıyordu her biriyle. Sokulgan olduğu kadar da uzak durmasını bilen bir kişiydi. Sözün kısası, Tanrı'nın sevgili kullarından biriydi. Aydınlık yüzünün ve taze sevimliliğinin öteki insanların hoşuna gittiğini biliyor ve bu güven duygusuyla daha da şirinleşiyordu. çoğu yaşlı ve hastalıklı otel müşterileri üzerinde onun aramızda bulunuşu iyileştirici bir etki yapıyordu. Gençliğin verdiği o güvenli yürüyüşü, her şeyi hafife alan canlı haliyle sevimlilik bazılarına bol bol verir bütün bunları, herkesin gönlünü kolayca kazanıvermişti. Otele gelişinden 2 saat sonra, Lyonlu zengin ve rahatına düşkün fabrikatörün 2 kızıyla, 12'sinde Annette ve 13'ünde Blanche'la tenis oynamaya başlamıştı bile. Anneleri ince, zarif ve içine kapanık bir kadındı. Madame Henriette, toy ve küçük kızlarının genç yabancıyla farkına varmadıkları bir oynaklıkla flört edişlerini sessizce ve gülümseyerek seyrediyordu. Genç Fransız akşam üzeri satranç masasında bizlerle sohbet etti, bu arada hoş öyküler anlattı ve Madame Henriette'le terasta birkaç kez dolaştı. Kadının kocası da o sırada her zamanki gibi bir iş arkadaşıyla domino oynuyordu. Genç Fransızı akşam geç vakit otel sekreteri bayanla büronun kuytu bir yerinde ve kuşku uyandıran bir söyleyişe dalmış gördüm. Ertesi gün masa arkadaşım Danimarkalı ile balık avına çıktı ve bu konuda da şaşılacak bilgisi olduğunu gösterdi. Daha sonra Lyonlu fabrikatörle uzun süre politika üzerine konuştu. Bu konuda söz etmesini becermiş olmalı ki şişman adamın yayık yayık gülüşü dalgaların gürültüsünü aşarak bize kadar ulaştı. Yemekten sonra yine Madame Henriette'le bahçede 1 saat oturup kahve içti. Vaktini nasıl geçirdiğini böyle bir bir anlatmam durumun anlaşılması için çok gereklidir. Daha sonra da kadının kızlarıyla yine tenis oynadı ve otelin holünde Alman karı kocayla çene çaldı. Saat 6'da mektup atmaya giderken istasyonda ona rastladım. Acele acele bana doğru yürüdü. Özür dilemesi gerekirmiş gibi birden geri çağrıldığını ama 2 gün sonra döneceğini anlattı. Akşam yemeğinde salonda yoktu gerçekten. Ne var ki yalnız kendisiydi eksik olan ama bütün masalarda tek konu oydu ve hoş neşeli halleri övülüyordu. Gece odamda oturmuş okuduğum kitabı bitirmek üzereydim. Saat 11 olmalıydı. Açık pencereden bahçede tedirgin haykırışmalar ve seslenmeler duydum. Öteki otelde de göze çarpacak kadar aşırı bir hareketlilik vardı. Meraktan çok tedirginlikten gelen bir aceleyle 50 adım ötedeki otele koşuverince müşterilerle personeli çok heyecanlı ve altüst buldum. Bayan Henriette, kocası her zamanki şaşmazlığıyla namurlu arkadaşıyla domino oynarken akşamları çıktığı gezintiden dönmemişti ve başına bir felaket gelmesinden korkuluyordu. Başka zamanlar pek rahatına düşkün olan hantal koca, bir boğa gibi hep kumsala saldırıp heyecandan çatallaşmış sesiyle ''Henriette'' diye karanlıklara doğru haykırdıkça öldürücü bir yara almış korkunç ve dev gibi bir tarih öncesi hayvanını andırıyordu. Garsonlar ve yamakları heyecanla merdivenleri inip çıkıyor, misafirleri uyandırıyorlar, jandarmaya telefon ediyorlardı. Bütün bunların arasında şişman adam yeleğinin önü açık, paldır küldür sendeleyerek dolaşıyor ve aklı başından gitmiş bir halde hep ''Henriette, Henriette'' diye hıçkırıp haykırıyordu gecenin karanlığını. Yukarı kattaki çocuklar da o sırada uyanıp gecelikle pencereye koşmuşlar, aşağıya seslenip annelerini arıyorlardı. Bu durum karşısında baba yine yukarıya koşup onları yatıştırıyordu. Sonra anlatılamayacak kadar korkunç bir olay geçti. Çünkü aşırılık anlarında sonuna kadar gerilen sinirler insanların davranışına çoğu kez öylesine acıklı bir anlatım verir ki ne resim ne de söz onun yıldırım gücünün benzerini yeniden canlandıramaz. İri yarı fabrikatör gacırtılı basamakları inip aşağıya geldiğinde yüzünde pek yorgun ama yine acı bir anlatım vardı. Elinde bir mektup tutuyordu. Personel şefine güç anlaşılır bir sesle ''Gönderdiğiniz adamların hepsini geri çağırın.'' dedi. ''Gerekmez. Karım beni bıraktı. Hepsini geri çağırın.'' Öldürücü bir darbe yemiş olan adamın öylesine insanüstü gergin bir davranışı vardı ki, merakla yanına sokulup ona bakanlar birden ürktüler, utandılar ve şaşkınlıkla uzaklaştılar çevresinden. Adam son gücünü de kullanıp hiçbirimizin yüzüne bakmadan önümüzden geçti sallanarak ve okuma salonuna girdi, ışığı söndürdü. Sonra ağır ve hantal bir bedenin koltuğa külçe gibi yığıldığı, ömrü boyunca hiç ağlamamış bir insanın ancak çıkarabileceği hıçkırıklar, bir yaban hayvanını andıran sesler duyuldu. Bu katışıksız acı her birimize, hatta en duygusuzlarımıza da pek sersemletici bir etki yaptı. Ne bir garson ne de merakla sokulmuş otel müşterilerinden biri gülümsemeyi ya da üzüntülü sözler söylemeyi göze alabildi. Tek söz söylemeden bu duygulu parçalayıcı patlayışla utanç içinde birbiri arkasından odalarımıza döndük. Yediği darbenin ağırlığı altında yere serilmiş bir insan bırakmıştık arkamızda. Işıkları, fısıltıları, mırıltıları yavaş yavaş sönen, hafif gürültüleri güçlükle duyulan koca yapının karanlık bir salonunda yapayalnızlığıyla tek başınaydı. Gözümüzün önünde geçen böylesine tepeden inme bir olay, zaman öldürmelere ve tasasızca vakit geçirmelere pek alışık bizleri iyice heyecanlandırırdı elbette. Sonradan masamızda şiddetle patlayıp dövüşe varmasına kıl payı kalan tartışmanın başlangıcı gerçi bu olaydı ama aslında temelden çatışmalar uzlaşmaz hayat anlayışlarının öfkeli bir karşıtlığıydı daha çok. Madame Henriette'in tek başına değil, o genç Fransızla kaçtığı, mektubu bulan hizmetçi kızın gevezeliği yüzünden çabucak duyuldu ve delikanlıya beslenen yakınlık hızla arttı. Öfkesinden kendini kaybeden koca mektubu buruşturup bir yere atmıştı. Bu yeni Madame Bovary'nin şık ve sevimli bir delikanlıyı rahatına düşkün taşralı bir kocaya üstün bulması ilk bakışta çok olağandı. Ama otelde herkesin böylesine heyecanlanmasının nedeni fabrikatörün de kızlarının ve Madame Henriette'in de bu Don Juan'ı daha önce görmemiş olmasıydı. Demek terasta 2 saatlik bir gece konuşması ve bahçede 1 saat kadar baş başa kahve içmek, 33'ünde gösteren namuslu bir kadının duygulanıp kocasını ve 2 çocuğunu yüzüstü bıraktığı gibi hiç tanımadığı şık bir delikanlının arkasına takılmasına da yetmişti. Bizim masadakilerin hiçbiri böylesine apaçık bir olaya inanmaya yanaşmıyor ve bunu 2 sevgilinin kurnazca bir planını sayıyordu. Madame Henriette bu kadın avcısıyla epeydir ilişkideydi elbette. Delikanlı kaçışın en son ayrıntılarını hazırlamak için gelmişti buraya. Bütün bunlardan çıkarılan sonuç namuslu bir kadının 3 saatlik bir tanışma ve bir işaretle kaçamayacağıydı. Ben daha başka ve değişik bir görüş ileri sürdüm. Evlilikte aradığını bulamamış, yıllardır bunalmış bir kadının cüretli her girişime ruhça hazır bulunmasının hiç de olmaz karşılanmaması, hatta çok olağan sayılması gerektiğini savundum. Benim bu hiç beklenmeyen karşı görüşümle tartışma büyüdü. Alman ve İtalyan karı kocanın yıldırımla vurulmuşçasına bir sevgiyi çılgınlık ve romanlara özgü hayalcilik diye hor görmesiyle heyecan daha da arttı. Çorbayla tatlı arasında geçen bir tartışmanın bütün ayrıntılarını bir bir saymanın yeri burası değil. Her zaman tabildot yiyenler belki daha zeki ve nükteci olurlar. Ama rastlantı sonucu patlak vermiş bir masa tartışmasında ileri sürülen kanıtlar çoğu zaman yavan olur. Çünkü aceleyle bulup buluşturulmuş şeylerdir. Tartışmamızın böylesine kırıcı bir biçim almış olmasını açıklamakta güç. Sanırım öfkeli hava, evli 2 erkeğin kendi karılarını böylesine kolay yoldan çıkmaların dışında görmek istemesiyle başladı. Ne var ki, rastlantı sonucu kolay serüvenlere göre kadın ruhu üzerinde yargıya varan bir bekarın ancak böyle konuşabileceğinden başka bir şey de söyleyemediler. Buna biraz kızmıştım. Alman bayan, dünyada gerçek kadınlar olduğu gibi orospu yaratılışlı kadınlar da vardır diye ders verir gibi konuşup Madame Henriette'in bu gibilerden olduğunu söyleyince sabrım tükendi. Ben de saldırıya geçtim. Kadının hayatının bazı anlarında istek ve bilgisi dışında bilinmez güçlere kendini bırakabileceği gerçeğine karşı çıkanların kendi içgüdümüzden yaratılışımızdaki iblisten korktuklarını ve bu gibilerin kendilerini o kolay baştan çıkarılanlardan daha güçlü, daha ahlaklı ve temiz bulmaktan hoşlandığını söyledim. Oysa içgüdüsüne ve tutkusuna kendini bırakan bir kadın çoğu kez olduğu gibi kocasının kolları arasında ve gözlerini yumarak onu aldatan kadından daha dürüsttür bence. Aşağı yukarı buna benzer şeyler söyledim. Gittikçe kızışan konuşmalarda ötekiler zavallı Madame Henriette saldırdıkça gerçek duygularımı da aşan bir ateşlilikle savundum onu. Bu ateşli savunum Alman ve İtalyan karı kocanın sırtını yere getirdi. Bu durum karşısında iyice birleşip bana öylesine sert saldırdılar ki babacan yüzlü Danimarkalı futbol maçında kronometreli bir hakemmiş gibi kemikli parmaklarını arada bir masaya vurup "Baylar, rica ederim" demek zorunda kalıyordu. Ama bu uyarıların etkisi pek kısa sürüyordu. O iki erkekten biri yüzü kıpkırmızı olarak masadan 3 kez fırlamış ve karısı tarafından güçlükle yatıştırılmıştı. Sözün kısası, tartışmamız 10-12 dakika daha sürseydi sonu dövüşe varırdı. Neyse ki Mrs. C. konuşmalarımızın köpüklerini süngerle almışçasına yatıştırıverdi. Kibar ve aksaçlı bir İngiliz olan Mrs. C. masamızın doğal başkanıydı. Yerinde dik oturur, herkese eşit bir incelik gösterirdi. Sessiz ama ilgiyle dinleyişiyle rahat bir görünüşü vardı. Aristokrat davranışlı varlığından eşsiz bir yatıştırıcılık ve sakinlik yayılırdı çevresine. Herkese ince bir kibarlık ve güler yüzlülük göstermesine karşın arada bir sınır bulundurmayı da başarırdı. Çoğu zaman bahçede oturup kitap okur, arada bir piyano çalardı. Topluluğa karıştığı ya da sert bir tartışmaya katıldığı pek az olurdu. Çok seyrek ortalıkta görünürdü ama üzerimizde olağanüstü bir gücü vardı yine de. Çünkü şimdi şu tartışmaya karışmasıyla hepimiz de aşırıya kaçtığımızı ve kendimizi tutamamış olduğumuzu üzülerek anladık. Mrs. C. Alman kocanın öfkeyle fırlaması ve yerine oturtulması arasındaki o can sıkıcı sessizlikten yararlanmıştı. Gri ve pırıltılı gözlerini hiç beklenmedik bir anda kaldırıp önce kararsızlıkla bana baktıktan sonra konuyu kendi açısından ele aldı, bir uzman kavrayışıyla konuştu. "Söylediklerinizi yanlış anlamadıysam Bayan Henriette, daha doğrusu bir kadın, hiç beklenmedik bir serüvene atabilir kendini ve suçlu sayılmaz diyorsunuz. Öyle durumlar olabilir ki bir saat önce kadının kendisi bile aklına getirmediği şeyi yapar ve bundan ötürü de sorumlu sayılmaz size göre." "Evet, %100 bu kanıdayım sayın bayan." Böyle olunca ahlak bakımından verilecek yargıların hiçbir anlamının kalmaması ve ahlak kurallarının çiğnenmesinin haklı sayılması gerekir. Siz Fransızların deyimiyle tutku adına işlenmiş cinayetleri cinayet saymıyorsanız devlet adaleti niye öyleyse? Böyle davranmak için pek fazla iyi niyetli olmak da gerekmez. Sonra şakacı bir gülümseyişle, "Sizde şaşılacak kadar çok iyi niyet var" diye ekledi. "Her cinayette bir tutku bulabilir ve bundan ötürü de bağışlayabilirsiniz." Bu apaçık ve açık olduğu kadar da şakacı tavrı çok hoşuma gitti ve elimde olmadan onun gibi cevap verdim, şakayla ciddilik karışımı bir tavırla. "Devlet adaleti bu gibi konularda benden daha amansız davranır elbette. Onun görevi ahlakı ve geleneği acımasızca korumaktır. Bundan ötürü de bağışlamaz, mahkum eder. Ama bir özel kişi olarak ben gönüllü savcı rolünü yüklenmem için hiçbir neden göremiyorum. Meslekten bir savunucu, bir avukat olmayı yeğe bulurum. İnsanları mahkum etmekten değil, onları anlamaktan daha çok hoşlanırım ben." Mrs. C. açık gri gözlerini bir süre gözlerime dikti ve durakladı. Beni iyi anlamadığını sanmış, söylediklerimi İngilizce hazırlanıyordum. Ama tam bu anda o sınavdaymışçasına yeni yeni sorular yöneltti. Bir kadının sevgisine layık olup olmadığını bilmediği bir erkeğin arkasından gitmek için kocasını ve 2 çocuğunu yüzüstü bırakmasını çirkin ve aşağılanma gereken bir davranış saymıyor musunuz? Bir kadının böylesine vicdansız ve düşüncesiz davranışını bağışlayabilir misiniz?